Efendimizin muhteşem ahlakı. Muhammed Emin Yıldırım'la Efendimizin muhteşem ahlakı programı başlıyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Allah'a hamd, onun alemlere rahmet olarak gönderdiği kutlu nebiye salat ve selam. O nebinin mübarek ellerinde yetişen bütün ashab-ı kiram efendilerimize selam. İstanbul'un muhtelif yerlerinden, Kayseri'den, Batman'dan, şuradan buradan, bir şahsı dinlemek için değil, Peygamber aleyhissalatü vesselamın adına ve namına kurulmuş bir sofraya talip olmak için gelen bütün kardeşlerime, sizlere de selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, atıfeti, nimeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Sıcak bir süreçten geçtik. 4 aylık yaz dönemi sadece mevsim itibariyle sıcak değildi. Hem bu topraklarda hem de iman kardeşlerimizin yaşadığı İslam coğrafyalarının dört bir tarafında yangınlara şahit olduk. Çok sıcak haberler duyduk. Bazen hüzünlendik, bazen ağladık, bazen dua dua yakardık. 4 aylık süreç biraz böyle geçti. Biz hep şunu temenni ediyorduk. İnşallah Suriye'den güzel bir haber duyacağız. Halep'ten, Humus'tan, Şam'dan, dünyanın o güzel coğrafyasından ki peygamberin, o mübarek ashabının birçoklarının ayak izleri var orada. Şimdi bir haber gelecek, şimdi duyuyoruz diye ümitle beklerken yeni bir haber geldi ki o haber sinemize hançer gibi saplandı. Mısır'daki kardeşlerimizin çektiği o sıkıntılara bu süreçte şahit olduk. Ve biz Kahire'nin, Rabiatul Adeviye Meydanı'nın, Nahde Meydanı'nın, İskenderiye'nin, Mansura'nın, Dimyat'ın çığlıklarını da duyduk. Basra'nın, Bağdat'ın, Necef'in feryadı hiç eksilmemişti. Arakan'ın, Moro'nun feryadı yıllar yılıdır devam ediyordu. İçimizden hiç gitmeyen bir acıydı Kudüs'ümüz, Mescid-i Aksa'mız, El Halil'imiz ve bunların üzerine bunlar da eklendi. Ben de sizin dediğiniz gibi diyorum. Biliyorum ki aynı dili konuşuyoruz. Evet, müminiz. Elhamdülillah iman etmişiz. İman ettiğimiz için de imtihanlarımız bitmeyecek bizim. Yani bugün bir imtihan bitse yarın başka bir imtihan başlayacak. Bize burada rahat yok. Eğer cenneti buradan istiyorsak böyle bir şey yok. Acılarımız, sıkıntılarımız, imtihanlarımız belki bundan sonra, inşallah yanılırım, belki bundan sonra daha da artacak. Daha da fazlalaşacak. Peki öyleyse eğer biz ne yapmalıyız? Sıkıntıları, sorunları, bu imtihanları gördüğümüz zaman oturup ağlamalı mıyız halimize? Yoksa her olan olayı bize nazil olmuş bir ayet gibi anlayıp o ayet üzerinden, o hadise üzerinden, o olay üzerinden kendimizi mi sorgulamalıyız? Elbette ki yapmamız gereken bu ikincisidir. Her hadise, her olay bize nazil olmuş bir ayet. Biz de onu okumakla mükellef olan bir muhatap. Neden bu oldu? Neden başımıza bu geldi? Başınıza gelen ellerinizle yaptıklarınızdır diyen ilahi fermanın acaba bu hadise üzerinden bize söylemek istediği ne diye bunu sorgulamak durumundayız. Biz bu sorgulamayı yaparsak eğer bazı ipuçları yakalarız. En azından yaptıklarımız ve yapmadıklarımız noktasında. Neleri yapıyoruz, neleri yapmıyoruz, neleri eksik bıraktık, neleri fazla yaptık, bir muhasebeye en azından imkan olabilirdi. Bu kadar hadise üzerinden böyle bir muhasebeyi ne kadar yaptık, o herkesin kendi nefsine soracağı bir soru. Ancak ben meseleyi bir bireysel, şahsi mesele olarak kendi nefsimizin üzerinde yoğunlaştıracağım. Bir de ümmetin üzerine yayarak ümmet noktasındaki sıkıntılarımızı anlamaya çalışacağım. Beraberce anlamaya çalışacağız. Biz ne yapıyoruz ki bu kadar bilgi adına fazlalık varken piyasada ve her geçen gün bilgimiz artmasına rağmen istenilen kaliteyi bir türlü elde edemiyoruz? Acaba neyi ihmal ediyoruz ki biz? Sahabenin bildiklerinin kat kat fazlasını bilmemize rağmen sahabeden daha fazla bilgiye erişmiş olmamıza rağmen bugün istenilen düzeyde bir amel, istenilen düzeyde bir fiiliyat ortada yok. Acaba biz neyi eksik bırakıyoruz ki sakalımız var, bazılarımızın başlarında sarık var, üzerlerinde cübbe var, çarşafımız var, hanımlarımızda tesettürümüz var elhamdülillah. Anne ve babalar olarak Kur'an okuyoruz elhamdülillah, az ya da çok. Ama aynen bizim evlerimizde namazsız çocuklar var. Bizim evlerimizde tesettüre karşı lakayt davranan çocuklarımız var. Bizim çocuklarımız, ben dışarıyla uğraşmıyorum. Neyi biz eksik bırakıyoruz ki biz istediğimiz, o özlediğimiz, meclislerde konuştuğumuz, konuşurken mangalda kül bırakmadığımız bazı şeyleri hayatın içerisinde göremiyoruz. Acaba ne var ki burada bir eksiklik ortaya çıkıyor ki istenilen, özlenilen o günlere, o seviyeye, o kaliteye bir türlü varamıyoruz. Ümmet bazında meseleye baksak, Allah aşkına bizim sayı itibariyle sayımız ne kadar? 1 milyar 700 milyon, yanlışsam düzeltin beni. Dünya nüfusunun %22'si, %23'ü bugün la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor elhamdülillah. Peki biz %25'e varan sayımız böyle bir hakikatle ortada dururken dünya muvazenesinde ne kadar bir ağırlığımız var? Neyi sallıyoruz? Mesela birimiz, içimizden biri bir kükrediği zaman kaç tane Allah'a inanmayanın yüreğinde bir korku oluşur. Bir İslam ümmetinin içerisinden birisi kalkıp ümmetin dertlerine, sıkıntılarına dair bir şey söylediği zaman dünyayı ne kadar bu acaba sarsabiliyor? Bu manada biz böyle bir kayıpla karşı karşıya olduğumuzun da bilincindeyiz. Ama bir günler tarihin bir zaman dilimlerinde dünya nüfusunun %1'i iken, %2'si iken, %5'i iken, %10'u iken bazen biz dünyayı inandığımız değerler çerçevesinde dize getirmişiz. Sizin hasta adam dediğiniz Osmanlı yıkılmaya yüz tuttuğu zamanlarda Avrupa'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aziz hatıralarına dil uzatıldığı zaman o hasta haliyle elindeki asa ile o hakaret edenleri susturabilmiş. Ama biz bugün %25'e varmamıza rağmen böyle bir ağırlık ortaya koyamıyoruz. Neden? Bir problemimiz var bizim. Temelde kaybettiğimiz bir şey var. Herhalde biz onu ortaya koymayana kadar bu sıkıntıları hep yaşayacağız. Nedir o? Ona geleceğim. Gelin bir daha işin başına dönelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de kurduğu Darul Erkam, Medine'ye geldiği zaman mescidin hemen arkasında kurduğu Suffa, mescidin bizzat kendisi, başta iki tane iken sonra sayıları 9'a varan, annelerimize ait olan o odalar, onların hepsi birer mektepti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o mektepte sizin hayran olduğunuz Asr-ı Saadet'te isimlerini birer ayet gibi ezberlemeye çalıştığınız ve her birisinin hayatından hayatlarınıza izler taşıdığınız o güzel insanlar, sahabe-i kiram efendilerimiz radiyallahu anhum ecmain olan o büyük insanlar yetiştiler oradan. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben bir muallim olarak gönderildim diyerek kendi özel olarak görevinin ne olduğunu beyan ederek, alemi de bir talebe olarak görerek kurduğu o potada adamlar yetiştirdi, adam gibi adamlar yetiştirdi. Biz Resulullah'ın bu manada ortaya koyduğu kametleri daha ileriki derslerde biraz detaylı işleyeceğiz. Ancak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam özel olarak talim sahasında talebenin ahlakını da, muallimin ahlakını da, müfredatın ahlakını da, medresenin ahlakını da aleme gösterdi ve öğretti. Özel olarak biz meseleyi ilim ahlakı çerçevesinde değerlendirsek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o güzide talebelerine işin bidayetinde ne öğretmişti? İlim noktasında onlara bir şeyler verirken imanı kavramış onlar. İlim noktasında bir şeyler alırlarken Darul Erkam'da, Suffa'da, şurada burada onlara işin bidayetinde ne öğretti? Ne öğretti biliyor musunuz? İlim ve arkasından amel. Amel yoksa eğer o ilim ne olacak? Neye yarayacak? Bir insanın ilmi arttığı oranda ameli artmıyorsa, hele hele tehlikeli bir boyut var ki burada, ben sürekli onu nefsime de söylüyorum, içinizdeki bazı talebe kardeşlerime de söylüyorum, diyorum ki ilminiz arttığı anda ameliniz de ilminize orantılı bir biçimde artıyorsa, ya da Allah korusun ilminiz artıyor, ilim arttığı için bir de kibir artıyorsa, birincisi varsa işe devam et, ikincisi varsa onu orada bırak. Oradan sonrası artık şeytanın düdüğü olmaktır. İlim arttığı anda eğer amel de artıyorsa, ikisi beraber yürüyorsa, ne kadar yükseldi o kadar yükseliyorsa, o işte Peygamber aleyhissalatü vesselamın talim ve terbiye sahasında sahabenin üzerinden aleme öğrettiği hakikattir. Öyle olduğu için bakın biz ashab-ı kiram efendilerimizin hayatlarını artık siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ben şimdi susayım, siz konuşun. Görmedik mi buradan, bu kürsüden tek bir vakit namaz kılmamasına rağmen cennete yürüyen adamları görmedik mi? Ağzına aldığı bir hurmayı Bedrin meydanında, ya Resulallah buradan cennete mi yürünecek? Benimle cennet arasında eğer bu hurmayı çiğneyecek vakit kadar bir vakit kaybı varsa ben onları istemiyorum deyip cennete yürüyen adamları görmedik mi? Hanımıyla zifaf yapmış, sabah gusül alacak ama Bilal'in sesini duymuş, anında hanım engellemesine rağmen, kimden bahsettiğimi biliyorsunuz, Hanzala'dan bahsediyorum size. Hanım engellemesine rağmen, aman dur gitme, sana gusül lazım demesine rağmen, bak çağıran Resulullah'tır deyip o haline takılmadan Uhud'un meydanına yürüyen, o halde Allah yolunda şehit olan, o halde şehit olduğu için melekler gümüş tepsilerle birlikte Uhud'un meydanına gelip ona gusül ettiren, gassallarını meleklerden seçen Hanzalaları okumadık mı? Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam hanımlarından bir hanımdan bahsedeyim size. Anamız Ümmü Seleme anamızdan. Resulullah'ın gözde hanımlarından biri, Ayşe annemizden sonra bize en fazla hadis rivayet eden, onun lisanından 378 tane hadis okuruz biz bugün külliyatımızın içerisinden. O annemiz bize bakın ne öğretiyor. Odada Resulullah mescitte. Resulullah'ın mescidiyle odaları yan yana biliyorsunuz. Efendimiz konuşsa ses içeriden duyuluyor. Anamız rahat rahat bir hanım sahabiye saçlarını taratıyor. Allah Resulü oradan ya eyyühennas diyor. Ey insanlar, o anda annemiz ayakta. Örtüsünü aldığı gibi mescide doğru. Niye? Soruyor arkasından. Ses geliyor zaten. Anne niye bu heyecan, niye bu coşku? Ne dedi Resulullah? Ya eyyühennas dedi. Ben de insanım, lebbek deyip koşmam lazım. Koşup oradan bir hakikat öğrenecek ve o hakikati hayata taşıyacak. Ebu Akil'i duydunuz mu hiç? Yemame'de kolu kopmuş, sarkmış böyle, yarı baygın bir halde çadıra taşımışlar. Artık ölümünü bekledikleri bir zaman. Yemame'nin o ilk etapları, İslam ordusu darmadağın oluyor. O anda birinin sesi çadırın önünden yankılanıyor. Ey Ensar, Akabe'de Resulullah'a verdiğiniz sözü hatırlayın. Ey Ensar, kalkın bir kez daha Huneyn destanını yazın. Ebu Akil mezardan kalkar gibi kalkacak. O sarkan kolunu da koparacak, ayağıyla atacak ve o meydana doğru yürüyecek. Nedir Allah aşkına bunlar? Bunlar sadece birer menkıbe mi? Okunup da üzerlerinden ah oh edilecek şeyler mi? Yoksa bize bunlar bugünün dünyasında bize bir şeyler söylenmek için nesillerden nesillere aktarılarak gelen bir bilgi hazinesi mi? Sahabeye bu iş yaptıran, bu manada bir coşku uyandıran, bu manada bir heyecan uyandıran, Allah'ın kitabı halen en gür sedasıyla bize söylüyor söylediğini. Sahabeyi dehşete düşüren, Resulullah'tan bir şey duydukları zaman onları yerlerinde bırakmayan, Allah'ın ayetlerinden bir ayet duydukları zaman anında gereği neyse yerine getirme adına seferber kıldıran, Rabbul Alemin olan Allah'ın sözüydü. Aynı sözü biz de duyuyoruz. Hadi beraber duyalım. Ya eyyühellezine emenu, lime tekulune ma la tef'alun, kebure makten indallahi en tekulu ma la tef'alun. Ne diyor Rabbimiz? Ey iman edenler, niçin yapmadığınız şeyleri konuşup duruyorsunuz? Yapamayacağınız şeyleri niçin konuşuyorsunuz? O konuştuğunuz her şey yarın Allah katında sizin karşınıza getirilecek. Yapamadığınız, yapmadığınız şeyleri konuşmak Allah katında büyük bir nefrete, büyük bir günaha dönüşecek. Bu ayet sahabenin ödünü koparıyordu biliyor musunuz? Ve onlar yapacakları şeyleri konuşuyordular. Bir hakikat duydukları zaman gereği neyse onu yapıyordular. Bir hakikatin onlara yüklediği sorumluluğu yerine getirme adına sonuna kadar ızdırap içerisinde oluyordular. Ya biz? Bizi biliyorum, resmetmeye gerek yok. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Böyle olduğu için bakın 21. asırda Müslümanların sayısı bu. Eldeki imkanlar bizden 3 asır 5 asır önce yaşayan insanların hayal edemeyeceği boyutta. Ama ne bir rahmet, ne bir bereket, ne bir lezzet hayatlarımızda yok. Tatmin edemiyoruz değil mi çocuklarımızı? Bir şekerle bizi kandırırdılar büyüklerimiz. Şimdi biz bir bilgisayar alıyoruz, 2 saatlik bir süresi var onun. Hiçbir şeyden tatmin olmayan bir nesil. Çünkü bereket çekilip alındı. O bereket olmadığı için, rahmet olmadığı için hiçbir şeyden tat alamıyoruz. ne olmalı, ne olacağı da belli. Cevabını siz de biliyorsunuz. Bize bir tokat lazım ama tokatı ben atsam öyle bir hakkım da yok. Tutarsınız, siz de bana bir tokat atarsınız. İyisi mi o tokatı aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize atmalı. Bir şekilde biz onun aleme bıraktığı o güzel mirasıyla yeniden bir kez daha silkelenmeliyiz. Dersten önce Hüseyin geldi yanıma da ona bir şey söyledim. Dedim Hüseyin, eğer bu derslerde beni adam etmezse artık ben bir şeyden adam olmam. Çünkü bu dersler adamı adam eder. En güzel örnekten en güzel örnekleri göreceğiz. Ama bir şartla, alacağız ve hayatlarımıza aktaracağız. Alacağız ve inşallah buradan o nebevi kokuyu 14 asır sonra bile sadece meclislerde değil, sadece camilerde değil, ticaretin içerisinde, trafiğin içerisinde, bilgisayarın karşısında, cep telefonunun yanında, eşin karşısında, kocanın karşısında, babanın karşısında, evladın karşısında, komşunun yanında, dostun yanında, düşmanın yanında, yani hayatın her alanında onu uygulamaya çalışacağız. Kolay mı? Olmadığını ben de biliyorum. Ama eğer söyleyen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamsa, eğer yapan oysa, eğer yapılan o güzellik de bizim hayatımıza aktarılması üzere yapılmışsa, eğer biz de sahabi hasbiliğinde Medresetül Mustafa'nın talebesi olursak, eğer aradaki zaman ve mekan farklarını aldırmadan 14 asır sonra bile okuduğumuz bir rivayeti, duyduğumuz bir ayeti bize söylenmiş gibi üzerimize alırsak Allah'ın izniyle olur. Ben ümit varım. Kendimden daha fazla size güveniyorum. Ve inanıyorum ki inşallah bu derslerle biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını sadece öğrenmeyeceğiz. Sadece o değil işimiz. Onu biliyorsunuz, belki bilmediğiniz birkaç şeyi ben söyleyeceğim size. Asıl derdimiz, asıl ızdırabımız o ahlakı hayatlarımızda diriltmek. Ve bakacaksınız, göreceksiniz. Şimdi siz değişmeye başlayacaksınız ya. Bir şekilde insandan etkilenecek bundan. Ve bizim hasret kaldığımız temsiliyet adına hayatın içerisindeki örneklikler çoğalacak inşallah. Komşularınız fark edecek. Hısım akraba fark edecek. Çocuklarınız fark edecek. Siz Resulullah'ın babalığını öğrendiğiniz akşam babalığı buradan taşıyacaksınız evlerinize. Çocuklarınız diyecek ki baba ben de geleyim o derslere. Varmış bu derslerde demek ki bir şey. Ya da eşinize yansıtacaksınız bunu. Bir şekilde o temsiliyet halka aramızda yayılacak. Allah bundan bizi geri koymasın inşallah. Aziz kardeşlerim, muhteşem ahlak diyeceğiz. Dönemin son dersinde dikkatlerinize verdim. Bir daha tekrarında fayda var. Bir ayet, bir rivayet çerçevesinde, bir ayet, bir rivayet serlevhası altında yürüyeceğiz inşallah. Ayetimiz ne? Okudu Üstad Ahmet. Kalem suresinin 4. ayeti. Ve inneke leala hulukin azim. Muhakkak ki sen muhterem, muazzez, muhallet, muazzam, hepsini içine alsın diye onu söyledim. Muhteşem bir ahlak üzeresin. Ne söyleyeyim? Muhteşem değil aslında. Hulukin azim birebir karşılığı muhteşem değil. Muhteşem de biliyorsunuz Arapça bir kelime. Ama öyle bir ahlak ki muhterem. Her türlü ihtirama hak sahibi. Muazzam, çok büyük, yüce. Gerçekten insanı hayran bırakacak düzeyde. Muazzez, içinde izzet barındıran. Muhallet, ebedi. Biz hepsini toplayalım bir kefede, hepsini toplayalım bir arada, muhteşem ahlak diyelim. Ve o ihtişamın karşısında bazen dilimiz tutulsun, o güzel bir şey. Ama sadece ve sadece ne büyük ahlakmış deyip de sözleri burada bırakmayalım. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın, kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Sen evladını kurtarma adına çırpınacakken düşmüşsün, falanca bana bir toplu iğne batırdı. Bunun peşinde bırak. Asıl acını, asıl ızdırabını anla ve onun arkasında ol. Kendine gel. Ömür çok kısa, her nefesin bir hesabı var, her konuştuğumuz, her sustuğumuz, her yaptığımız, her yapmadığımız, yarın ahkemul hakimin olan Allah'ın huzurunda defterler açıldığı zaman birer birer ortaya dökülecek. Eğer sen bunu düşünürsen ve bunun gereğini yerine getirme adına ızdırap içerisinde olursan, Allah'ın izniyle bir kez olan bir kez daha olur. 6. asırda oldu. Tarih cahiliyenin zifiri karanlığından öyle altın bir nesil ortaya çıkardı. Emeviler gibi sınır tanımaz zalimlerin içerisinden Ömer İbnül Abdülaziz gibi insanlar çıkardı. Daha nicelerini çıkardı. İz bin Abdüsselam'ın yaşadığı döneme bakın. Kılıç Aslan'a bakın, Alparslan'a bakın. Şark'ın en sevgili sultanı Selahaddin'e bakın. Oluyormuş demek ki. Doğru eğer kitabın önünde oturursan, rahle-i tedrisatın önüne beni adam et, ben adam olmaya geldim diye varırsan, seni adam eder, beni de adam eder Allah'ın izniyle. İşte biz onun için muhteşem ahlak diyeceğiz. Onun için o azim ahlakı biraz olsun anlamaya çalışacağız. Biraz size açmak istiyorum, hem o ayeti hem o rivayeti. Kur'an'ın tertipte 68. suresi Kalem suresi. Nun, hurufu mukatta ile başlayan nüzul süresindeki sırasındaki ilk ayet grubudur o. Alak suresinin arkasından nazil olmuş. İlk 5 ayet, ondan sonra Kalem suresinin 7 ayeti. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselama sen muhteşem bir ahlak üzeresin diyor. Bunu derken ilahi kelam, konuşan Allah'ın kelamıdır, İstisnai bir ifade kullanıyor. Evet, biliyorum, Kur'an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için kullandığı tek istisnai ifade bu değil. Mesela rahmeten lil alemin Efendimiz için, usvetun hasene Efendimiz ve İbrahim ailesi için, Mümtehine suresinin ilk 2 ayetinde, başlardaki ilk 2 ayette İbrahim ve ailesi, ondan sonra Ahzab 21'de Efendimiz için. Le umruke, senin ömrüne yemin olsun ki diyerek Allah onun ömrüne yemin içiyor ki istisnai olarak o. Ve hulukun azim de onlardan bir tanesi. Haşa, asla Allah'ın peygamberlerini birbiriyle yarıştırmayız. Böyle bir cahiliye biz kapı açmayız. Ama bildiğimiz bir hakikat üzere yürüyoruz. Şuna iman ettik biz. Şu tarafta bir ayet var. Bakara 286'nın bir cümlesi. La nuferriku beyne ahadin min rusuli. Biz Allah'ın elçileri arasında hiçbir fark gözetmeyiz. Hazreti Adem'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e kadar gelen bütün peygamberler, Kur'an'da adı anılan 25, Üzeyr, Lokman, Zulkarneyn'i de sayalım 28, adı anılmayan ama hadislerde beyan edilen bir rivayete göre 124 bin, bir diğer rivayete göre 224 bin, bütün gönderilen peygamberler İslam'ın peygamberleri ve hepsi bizim peygamberimiz. Biz hepsini sevmekle mükellefiz. Ama bu tarafta bir ayet daha var. Bakara 253. Tilkel rusul faddalna ba'duhum ala ba'd. İşte bunlar Allah'ın elçileri, gönderilen elçiler. onların bazılarını bazılarına biz fazilet itibariyle, meziyet itibariyle üstün kıldık. Hal böyleyken Hatemen Nebiyyin bir yürüyüş başlamış. Başında Adem var. Gelmiş arkasından İdris, gelmiş arkasından Şiit, gelmiş arkasından Nuh, gelmiş arkasından İsa, Musa, İbrahim, Yakup, Yusuf, hepsine selam olsun. Biri çıkacak ve bu yürüyüşü sonlandıracak. Elinde bir sikke var, bir mühür, basacak o varakanın, o kağıdın en altına, bu iş bitti diyecek. O mührü basan gönüllere safa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onunla iş bitmiş ve kemale ermiş. Ve onun içinde Hatemen Nebiyyin olmuş. Hal böyle olunca Kur'an farklı meziyetlerini anlatıyor. Biraz önce size anlattığım şekliyle. Asıl bizim derdimiz şimdi Huluk-i Nazim ifadesinde. Bu ifadeyi de istisnai olarak Kur'an Efendimiz için kullanır. Bakın Kur'an'a, Kur'an'da birçok peygamberin ahlakına dair vurgular görürsünüz. Meryem suresini açın mesela, İbrahim'den, İsmail'den, İshak'tan, Musa'dan bahisler görürsünüz ve ahlaklarını anlatır. İşte falanca peygamber sıddık bir nebi idi. Falanca peygamber ihlas üzereydi. Falanca peygamber merhamet sahibiydi. Anlatır, anlatır, anlatır. Ama söz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelince bir ifade yok. Hulukin azim, muhteşem ahlak var. O ne demek? O şu demek. Sizin peygamberiniz var ya, sizin peygamberiniz birkaç alanda değil. Sadece merhamet, sadece tevazu, sadece şecaat, sadece cesaret, sadece şu, sadece bu değil. Aklınıza gelen ve gelmeyen bütün alanlarda, bütün alanlarda hulukin azimdir. Muhteşem bir ahlakın sahibidir. Neden istisnai bir ifade kullanmış? Siz buradan anlayın. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin böyle bir özelliği var. Bakın dostlar, bazı ifadeler kullanacağım. İnşallah baltayı taşa vurmam. Siz beni doğru anlarsınız ama hissiyatıma galip gelen bazı ifadeler olursa da Allah beni affetsin. Şöyle bir özelliği var Efendimiz Aleyhissalatü vesselamın. 23 yıllık hayatı gözlerimizin önünde mi? Gözlerimizin önünde. Öyle ki bize meçhul olan bir şey yok. Şu anda biz bazı sayfaları bilmiyorsak biraz daha ter dökmediğimizdendir. Ama biraz terlesek, sadece siyer kaynaklarının siyer kitaplarından, tarih kitaplarından müteşekkil olmadığını bilsek, fıkhın içerisinde, akaidin içerisinde, kelamın içerisinde, hadisin içerisinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatını anlamaya çalışma adına bir gayret içerisinde olsak, onun hayatına dair her tabloyu görürüz. Sadece bu 40 yaşında peygamber olup 63 yaşında vefat edeceği o 23 yıllık süreyle mi sınırlıdır? Hayır. Biraz sonra ona bir vurgu yapacağım. 63 yıllık hayatın tamamı için bu geçerlidir. Hal böyleyse eğer, Allah aşkına siz söyleyin. Ne okudunuz da mesela siyerden şunu demek zorunda kaldınız? Yahu burada bir iş var ama bunun daha güzeli böyle olabilirdi. Yok böyle bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. En mükemmeli, en muhteşemi, en muazzamı ortaya konulmuştur. Onun ötesi yok ki biz ötesini konuşalım. Şimdi bir kıyas yapalım. Seviyorsunuz bir kardeşinizi. Diyorsunuz ki çok iyi ama, ama var arkasından birkaç kusur sayılıyor. söyleyebilir misiniz haşa Resulullah için böyle? Ama yok. Amasız bir hayat. Her alanda en güzelini ortaya koymuş bir kamet o. Ve ahlakın hangi alanına dair konuşursak konuşalım, bunu çok rahat bir biçimde söyleyebiliriz. Hiçbir alan bundan geri değil. Peki biz diğer peygamberler için bunu söyleyemez miyiz? Söyleriz. Ama biraz amalı söyleriz onu. Çünkü Resulullah söylüyor. Hatırlayın, beraberce bir Bedir'in arkasına gidelim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam daha esirler konusunda ayetler nazil olmadığı için esirlerin ne yapılacağını istişare ediyor sahabeyle. Hazreti Ebu Bekir'e soruyor, Hazreti Ömer'e soruyor, Ensar'dan Abdullah İbni Revaha'ya soruyor. Abdullah İbni Revaha dursun hele, biz ikisinin söylediklerini söyleyelim. Ey Ebu Bekir, ne yapalım bu esirleri? Ya Resulallah diyor, onlar bizim kavmimizden, bizden birileri. Her ne kadar 13 yıl bize Mekke'yi dar ettilerse de Allah bugün bizi aziz, onları zelil kıldı. Eğer beni dinlersen hepsini salıverelim gitsin. Ey Ömer, sen ne diyorsun? Ya Resulallah, ben Ebu Bekir gibi düşünmüyorum. Allah bugün İslam'ı aziz kıldı, onları zelil bıraktı. Bizim akrabalarımız var onların içerisinde. Eğer beni dinlersen ya Resulallah, karşı tarafta kimin akrabası varsa onu onun eline ver. Ali'ye kardeşi Akil'i ver. Hamza'ya abisi Abbas'ı ver. Bana beni mahsumdan olan dayılarımı ver. Ebu Bekir'e oğlu Abdurrahman'ı ver. Osman'a Beni Ümeyye'den kim varsa onu ver. Her birisi kendi yakınının başını uçursun. Böyle yapmakla da Rabbimize diyelim ki asabiyete dair ne varsa ya Rabbi sen şahitsin ki hepsini ayaklar altına aldık. Ne demiştir Efendimiz? Hiçbir şey. Sonra Abdullah İbni Revaha da bir şeyler söylüyor. Dedim ya, onu bırakacağım. Çekiliyor kendi çadırına, bir müddet kalıyor ve geri çıkıyor. Önce Ebu Bekir'e. Ya Ebu Bekir diyor, senin halin aynen İbrahim ve İsa'ya benzer. Ve onların Kur'an'a giren hallerinden ayetleri okuyor. Bakın, Hazreti Ebu Bekir'in cemal noktasındaki o halini, o kametini iki peygambere benzetti. Senin halin aynen İbrahim ve İsa'ya benzer. Ey Ömer, senin halin de aynen Nuh ile Musa'ya benzer. Celal. Onlarda celal önde. Demek ki birilerinde cemal, birilerinde celal önde. Bazı soruları ben bırakayım sizin zihninize. Ben birkaç akşam yatmadım, biraz da siz yatmayın. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke'de söz söylemeye başladığı zaman Darun Nedve diye bir kurum vardı Mekke'de. Mekke'nin idari yapısı Darun Nedve denen o kurumun üzerinden yürürdü. Ve yaklaşık 16 tane Mekke'nin ileri gelen ailelerinden temsilciler vardı o idari kurumun içerisinde. Her birisi o görevden birini icra ederdi. İbni Hişam'ın bize verdiği bir bilgi, seçme ve seçilme yaşı da var o günlerde. Sanmayın ki Mekke dediğimiz o coğrafya karanlık, zifiri, hiçbir insani sınır tanımayan bir yer. Özel olarak bazı kurallar var o günün dünyasında da. 40 yaşındadır seçme ve seçilme yaşı. Ancak 40 yaşında olan aile büyükleri oraya girebilir. Bir iki tane istisna var. İstisnalardan bir tanesi Beni Adi'nin temsilcisi olan Hazreti Ömer. 26 yaşında Darun Nedve'dedir. Görevi nedir? Sefaret. Sefaretin karşılığı nedir bugünün dünyasında? Elçilik. Dışişleri Bakanlığı. Hadi gidin Siyer'de araştırın şunu. Hazreti Ömer iman ettiği zaman nübüvvetin 6. yılıydı. 6. yılından 23. yıla kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'i kaç kez elçilik meselesiyle görevlendirdi? Söyleyeyim mi, size mi bırakayım? Hiç. Yok böyle bir şey. Peki neden? Efendimiz ki cahiliyede bir görevi yapan birine İslam döneminde de o görevi yaptırır. Mesela Bedir'in meydanına İslam'ın sancaktarı olarak, muhacirlerin sancaktarı olarak özellikle Hazreti Ali'yi çıkardı. Ama duydu ki karşı tarafta Beni Adi, affedersiniz, Abdüdar oğullarından birileri sancaktar. Hemen Mus'ab İbni Ümeyr'i çağırdı. Sen cahiliye döneminde de sancaktar olan bir ailenin mensubusun. Ali dedi, sancağı Mus'ab'a ver ve Mus'ab'ı Bedrin meydanına sancaktar olarak gönderdi. Onlarca bunun örneği vardır siyerin içerisinde. Ama biz Hazreti Ömer'i böyle bir işte görmeyiz. Elçilik yok. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hudeybiye dahil 28 gazveye katıldı. 28 gazvede 4 tane güzel Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhum ecmain, dördü de vardı. Bana diyeceksiniz ki hocam Bedir'de Osman yoktu. Ben de size diyeceğim ki Bedir'in arkasından Resulullah ganimetten pay verdi Hazreti Osman'a. Çünkü özel bir görevle kalmıştı. Onu da Bedir ashabından saydı. Dolayısıyla biz bugün Ashab-ı Bedir'i okuduğumuz zaman Hazreti Osman'ın adını da okuruz. Tebuk'ta Hazreti Ali yoktu. Ama Hazreti Ali'yi Efendimiz özel olarak durdurmuştu. Dolayısıyla aslında özel olarak o görevlendirmeler dışında 28 gazvenin tamamında biz 4 insanın ismini görürüz. Özel görevlendirmelerle ayrılanlar müstesna. Hepsinde varlar. Peki Resulullah'ın kendi katılmayıp da sahabeyi görevlendirdiği askeri seferler ki biz onlara seriye diyoruz. Kaç tane? 55 tane. Gidin açın bakın kaç tanesine Hazreti Ebubekir komuta etmiş. Kaç tanesine Hazreti Ömer, kaç tanesine Hazreti Osman, kaç tanesine Hazreti Ali. Bir gidin bakın. Bir iki tane çatışma olmayan, sadece istihbari anlamda sefer dışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu 4 tane insanı böyle bir görev ile görevlendirmedi. Neden? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın insan unsurunu değerlendirmesidir o. Kabiliyet ve mizaçlarına göre tanıma, kabiliyet ve mizaçlarına göre de sevk etmedir. Sadece bu 4 insan için değil, hangi sayfayı çevirirseniz çevirin, nerede kime ne görev vermişse orada yapılacak en güzel seçimi Efendimiz yaparak ortaya koymuştur. Sahabede böyle, peygamberlerle kıyasını da söyledim. Ama gelin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasına. Var mı diyebileceğiniz bir örnek? Ya Resulallah şurada keşke şöyle değil de böyle olsaydın. Haşa. Hulukin azim bu zaten. 13 yıl Mekke'de üzerine deve işkembeleri atılmış. İşkencelere uğramış. Sözlü fiili saldırıların muhatabı olmuş. 10 yıl sonra Taif'e gitmiş, alaya alınmış. Taif'ten dönerken taşlanmış. O kanlı bedeniyle Taif yolundan Nahle Vadisi'ne kadar yürümüş. Gelmiş Mekke'ye müşriklerin himayesinde girmek durumunda kalmış. Mekke'de olmadı, Taif'te olmadı. Mina çadırlarını dolaşayım diye çadır çadır dolaşmış. Onlarca çadırdan hakaret görmüş, ekşiyen yüz görmüş. Neler nelerle karşılaşmış. Bunca şeye rağmen siz Resulullah'ın hayatında o anlara ait olumsuz bir tabloyu okudunuz mu hiç? Hayır vallahi. Ne varsa en güzelidir. Ne varsa en hasıdır. Ne varsa en muazzamıdır. Ne varsa en muazzamıdır, en muazzezidir. Hepsini içine alsın dedik ya. En muhteşemidir. Bir tane örnek vereyim mi? Somut bir örnek vereyim ki iyice anlaşılsın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Hatice anamızdan 4 tane çocuğu oldu biliyorsunuz. Sırasıyla sayalım mı beraber? İsimleri saymak, salihleri anmak meclisi de bereketlendirir. Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma, Abdullah. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kasım ile Abdullah'ı Mekke'de toprağa verdi. Geldi Medine'ye, yine sırasıyla Rukiye, Zeynep'i de toprağa verdi. Hicri 9'da da Ümmü Gülsüm'ü, Hazreti Osman'ın ikinci eşi olan Zunnureyn lakabını ona kazandırtan o büyük kameti de yolcu edecekti. Efendimizin evlatla imtihanı bu kadar ağır. İnanın bir babanın karşılaşabileceği en ağır imtihanlardan bir tanesi ki Resulullah bunu en üst düzeyde yaşamış. Giden gitmiş. Allah belayı ve imtihanı gönderdiği zaman kaldıracağı yükü gönderdiğinden dolayı onu bize göndermez. Bizim gibi adamların imanı belli. Onu ancak peygamber gibi bir imana sahip olan tartabilir. Ona onu göndermiş. Ona dayanacak güç de vermiş ama her şey bitmiş. Hicretin 7. yılı olmuş. Mısır'dan Mukavkıs'ın hediyesi olarak iki kız kardeş, biri Resulullah'a hibe olarak, biri de Resulullah'a inisiyatifi bırakılarak istediği kimseye verilmek üzere çeşitli hediyelerle gönderilmiş. Mariye ve Sirin. Efendimiz tutmuş Sirin'i şairi olan Hassan bin Sabit'e vermiş ki onun da özel bir nedeni var. Mariye ile de evlenmiş ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hicretin 8. yılında tam 58 yaşındayken İbrahim'in sahibi olmuş. Bir erkek evladını Resulullah'a Cenab-ı Hak o zaman nasip etmiş. Efendimiz Mariye annemize Muhayrık'tan devreden bir vakıf arazisini ki gidenler bilir, bu sene Umre'deki kardeşlerimiz de gördü orayı. Meşrebe denilen bir yer, Avali diye bir mıntıka, oradaki arsalardan bir tanesi tahsis edilmiş, orada oturuyor. Hücre-i Saadet'in odalarından birinde değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim'in doğum haberini duyduğu gün oraya doğru, orası 3-5 kilometre uzaktır, oraya doğru bir çocuk gibi sevinçle koşa koşa gitmiş ve İbrahim'i kucağına alınca sana atam İbrahim'in adını vereceğim deyip İbrahim'in adını öyle vermiş. Resulullah'ın yüreğindeki o sevinci siz şuradan anlayın. O günden sonra Cebrail ne zaman Resulullah'la görüşse ya Eba İbrahim diye görüşüyor. Ey İbrahim'in babası diye görüşüyor. O kadar bir sevinç var ki Resulullah'ta, o da o hitabı öyle geliştirerek Efendimiz'e söyleyeceğini söylüyor. İbrahim ya 16 aylık ya 18 aylık. İki rivayet var ki 18 aylık olması da daha güçlü. Çünkü bir hadiseye bağlı olarak vefat ediyor. Hastalanıyor. Efendimiz de o anda Mescid-i Nebevi'de, Abdurrahman İbni Af'ta yanında. Haber geliyor ki İbrahim hasta. Biraz önce size resmetmeye çalıştığım o hızla koşuş var ya, aynı o koşuşla Efendimiz Avali'ye doğru, Meşrebe'ye doğru koşuyor. Hasta İbrahim'i alıyor kucağına, bağrına basıyor ve gözünden yaşlar dökülüyor. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor, dayanamıyor Abdurrahman İbni Af. Ya Resulallah diyor, sen bizi ağlamaktan men etmemiş miydin? Bu ne gözyaşları? Ahlak öğretecek, adap öğretecek, daha neler söyleyecek, silecek gözyaşlarını. Benim sizi men ettiğim şey ölünün arkasından saçılıp savrulup dövünüp ölüde olmayan meziyetleri söyleyerek yüksek sesle bağıra çağıra ağlamaktır. Ya da aynı şekilde Efendimiz sevinç noktasında da böyle ölçüsüz sevinmeyi de yasaklamıştır. O da yasak, o da yasak. Ama ben böyle bir ağlamayı yasaklamadım. Abdurrahman, bu Allah'ın bir merhametidir diyor. Ve o anda gözyaşlarını İbrahim'in üzerine akıttığı anda Allah İbrahim'in ruhunu alır. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o halini şöyle bir tahayyül edin. O anda Uhud'a bakar ve Uhud'u kendi derdine, o hüznüne ortak kılar. Ey Uhud der, eğer bugün inen hüzün, bana inen şu hüzün sana inseydi, vallahi sen onun altında paramparça olurdun. Sonra siler Efendimiz gözyaşlarını ve şunu söyler: gönül mahzun olur, kalp kırılır ama şu dudaklardan Allah'ı hoşnut etmeyen tek bir kelime çıkmaz. Ey İbrahim, biz senin firakınla çok mahzunuz. Efendimiz İbrahim'i dakikalarca vefat etmiş, kucağında halen tutuyor. İhtimal ki biraz takat bulsa kalkıp İbrahim'i kendi yıkayacak. Toparlayamıyor kendini. Hazreti Abbas'ın oğlu Fadıl İbni Abbas'ı çağırıyor. Al diyor, götürsen süt annesiyle beraber yıka diyor. Gidiliyor, yıkanıyor. Bir seririn üzerine, bir minderin üzerine konuyor. Şöyle taşınarak Avali'den Baki kabristanlığına kadar, dedim ya 3-5 kilometre, o kadarlık mesafe yürünerek geliyor. Ve Efendimiz kendisi ara ara İbrahim'i taşırken, ara ara sahabe ondan alırken de, ne zaman elini almışsa, ne zaman bırakmışsa hep gözünde yaş vardır. Geliyor Baki kabristanlığına, sahabe soruyor: ya Resulallah, İbrahim'i nereye defnedelim? Salih selefimiz Osman bin Maz'un'un yanına diyor. O da ayrı bir iş. Orada hemen bir kabir kazılıyor. Alel acele kazıldığı için kabir biraz eğri kazılmış. Resulullah'ın o halini hiç unutmayın. Ve bu söyleyeceklerimi o halin üzerine, onun yanına koyarak anlayın. Şöyle bir bakıyor o kabire. Kabir eğri. Ne diyor Efendimiz? Ahlak öğretecek ahlak. Nezaket öğretecek. Zerafet öğretecek. Ya da bugünkü deyimle estetik öğretecek. Olmaz diyor böyle. Niçin böyle kazdınız? Düzgün kazın bu kabri. Ya Resulallah, böyle olmasında bir mahsur var mı? Müslümanın her işi düzgündür. Mezarın öyle olması ya da düzgün olması ölüye ne bir fayda ne bir zarar sağlar. Ama bakanların göz zevkini bozar. Bakanlar rahatsız olurlar. O halde Müslüman her işini güzel yapacak. Müslüman her işini güzel yapacak. Bir daha diyeyim mi Müslüman? Müslüman her işini güzel yapacak. Tüccar mısın? Güzel yapacaksın. Muallim misin? Güzel yapacaksın. Muhacir misin? Güzel yapacaksın. Ensar mısın? Güzel yapacaksın. Neysen, talebe misin? Güzel yapacaksın. Sakın nargile salonlarında oturup havaya dumanı üflerken devlet kurup devlet yıkıp yapılan işleri beğenmemezlik yapma. O Müslümanlık değil. Bak senin peygamberin ne diyor? Neyse emek vereceksin, emek. Neyse işin, Allah seni hayatın hangi alanında istihdam etmişse o işin hakkını vereceksin. Bizim gencimiz 18 yaşında girmiş bir yere çalışıyor. Mücahit ya, patron zaten belli ne olduğu. Her işi işten kaçırmayla ve bunu da İslami kılıfla yapıyor. Anlatacağız iş ahlakını. İşvereni de anlatacağız, işçiyi de anlatacağız. Nasıl bakacağız peygamberin yüzüne? Bak ne dedi? Her işini güzel yapacak dedi. Her işini. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu uyarısı gereği kabir düzeltiliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bak söylüyor, ağlıyor. Bir şey olduğu zaman gözünde yaşı siliyor, bir daha uyarıyor. O anda yine ağladı. Kendi mübarek elleriyle önce cenaze namazını kıldı tabi, sonra indirdi İbrahim'i. Üzerine toprak kapatıldı. Efendimiz adeta gözyaşlarıyla yıkıyor orayı. Sonra dedi ki, bir kırba su getirecek birisi var mı içinizde? Hemen sahabe kalktı, birileri alıp geldi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilk suyu mezarın üzerine kendisi döktü. Peki dedi, bir taş yok mu? Bu söylediklerim birilerine mesaj olsun, onlar biliyorlar kim olduklarını. Bir taş getirin bana, bir taş dedi, mezar kaybolmasın. Size Buhari'den bir hadis okuyorum. Ve bir taş getirildi mezarın tam başına, aleyhissalatü vesselam Efendimizin kendi elleriyle dikildi. Ve Efendimiz yine mahzun, yine kalbi kırık oradan yürümeye başladı Medine'ye, Mescid-i Nebevi'ye doğru. Ya yol üzerinde ya da Efendimiz Medine'ye vardığı anda, yani Mescid-i Nebevi'nin içerisinde bir anda sema karardı, güneş tutuldu ve Medine kapkaranlık oldu. Sahabe ne dedi biliyor musunuz bazıları? Güneş de İbrahim'in yasını tutuyor. Bu iyi bir şey, güzel de bir yorum. Ama ahlak, huluk-i nazim bir şey öğretecek, hem de çok önemli bir şey öğretecek. Silecek gözündeki o yaşı kurban olduğumuz. Toplayın diyecek bana bütün Müslümanları Mescid-i Nebevi'ye. Çıkacak münadiler, insanlar toplanacak. Vakit bir namaz vakti değildir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüreğindeki o derin acıya rağmen 58 yaşında kavuştuğu, kaybettiği o yavrusuna rağmen bir hakikati beyan etme adına minberine çıkıp insanlara bir şey söyleyecek. Ey Müslümanlar diyecek, güneş de ay da Allah'ın ayetlerinden birer ayettir. Allah onlara bir kader çizmiştir ve onlar o kader çerçevesinde görevlerini yerine getirmektedirler. Onlar bir kişinin ölümüyle doğumuyla o kadere aykırı davranmazlar. Dolayısıyla siz öyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda Allah'ı çokça anın ve namaz kılın. İnecek ve ilk Medine'deki küsuf namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıldıracak. Biliyorsunuz güneş tutulunca küsuf namazı kılınır, ay tutulunca hüsuf namazı kırılır. Efendimiz bunu öğretecek. Nasıl bir ortamda öğretecek? Burada öyle bir acı var ki o acı Uhud'un dağına bırakılsa, Uhud'un tepesine, Uhud'u yerle bir edecekken Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle bir anda ahlakın zirve halini gösterecek. Var mı ötesi Allah aşkına? Varsa siz söyleyin.
Erkam Radyo'da Muhammed Emin Yıldırım'la Efendimizin Muhteşem Ahlakı programını dinlediniz.